Herkese selamlar. Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efecan, Togan ve Orçun'la beraber bugün NBA programımızı yapmak için toplandık. Herkese dediğim gibi tekrardan selamlar ve hoş geldiniz diliyorum. Nasılsınız arkadaşlar?
Gayet iyiyiz. Süper. Muhabir gibi açmadın bu programı.
Evet, bazen açılışlarda ona şey yapıyorum ya.
Real Muhtar eskiden Atina'dan bildirirdi.
Atina'dan.
Atina haftı. Atina,
evet. Bugün NBA programımızı yapacağız. Sıcak gelişmeler var. İlk önce onlardan başlayalım istedik. Önce şunu söyleyelim. Ayton daha geçtiğimiz hafta 25 maç ceza almıştı. Bir çeşit
yasaklı madde
bulunduğu için testlerinde. Bugün John Collins Atlanta'da 25 maç ceza aldı. Büyüme hormonu üreten bir peptit, yani Türkçe anlamıyla da hocamdan biraz önce tasdiklediğim üzere bir drug, işte yani ilaç kullandığı için 25 maç cezalandırıldı NBA yönetimi tarafından. Atlanta için bu haber nasıl gelişir, bir bunu tartışalım. Çünkü iyi girdiler sezona. Trae Young'ın bir bilek sakatlığı oldu. Ama sanki Doğu'da playoff şansları varmış gibi hissettirmeye başlamışlardı yavaştan.
Trae Young bu arada geri dönüyor.
Yani bugün oynayacak.
Trae Young geçen sene de bir maç kaçırdı sadece. Trae Young'ın kariyerinde Klay Thompson gibi bir performansa ulaşacağını düşünüyorum. Çok kolay kolay maç kaçırmaz.
Biraz fiziksel olarak zayıf olduğu gözüküyor. İçin evet. Sakatlama potansiyeli var ama.
Gibi görünüyor ama dayanıklı demek ki. Pek maç kaçırmıyor. O pozisyondan sonra, iki maç sonra dönmesi çok bir iş
kolay değil.
Kolay bir iş değil. John Collins meselesinde evet, yani takım şu an muhtemelen Jabari Parker, Alex Len ve Bembry, belki Hunter bu rolü paylaşacaklar.
Hunter'dan beklentilerim biraz düştü benim ama evet.
Yani 3 numaralar ve 4 numaraların, hatta Alex'in pivotta rolü artacaktır. Bir ihtimal vardı. Fena oynamıyorlardı aslında takım olarak ama artık yani hiçbir şansı yok. Hücumun ikinci taşıyıcısını kaybettiler. Hücumda çok büyük sorun yaşayacaklarına eminiz. Ayton vakasında konuşmuştuk, yani ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyoruz zaten hepimiz. Onun üzerine yeniden yapmayayım ama.
Peki böyle haberlerle daha karşılaşır mıyız hocam?
Valla bilmiyorum. Bu sene ikinci oldu. İlginç gerçekten. Ha bir de
bunu söyledi, yaşanmayan şeyler.
Evet yani. Bir de ders çıkartın değil mi ya?
Genç oyuncularda.
Ders çıkartın abi, daha yeni olmuş, hani ne yapıyorsun?
Acaba
sen?
Ondan önce mi kullandı?
Bilmiyoruz.
Sezon öncesi. Olabilir.
Bilmiyoruz. Yani bu ilacı
sezonda
ne kadar
çok güçlü girdi. Acaba bunun etkisi var mı yok mu? Ne kadar etkiledi? Büyüme hormonuyla ne yapmak istedi? Neye ulaşmak istedi? John Collins fiziksel olarak da öyle aman aman zayıf bir oyuncu değil. Niye yani?
Vallahi benim gördüğüm bu tip büyüme hormonları ya da bir çocuk ana rahminde gelişirken annenin salgıladığı hormonlar, büyümeye yardımcı olan hormonlar bir atom bombası etkisinde. Yani ciddi gücünüzü arttırıyor sizin. Az buz bir şey değil. John Collins yine klasik özür dilemiş. Wojnarowski yazdı. Ya işte affedersiniz falan filan diye ama
yanlışlıkla oldu.
Öyle bir şey yok yani. Yani şey değil, ot kullanımı değil bu. Bayağı bilinçli yapılmış.
Tabii
bir
canım,
hamle.
İhlal. Bu evet. İhlal yani.
Ama Adam Silver'ın da hiç bu konuda şakası yok ya.
Direkt bu konuya çok dikkat ettiğini evet, gördük.
Yani. İki yapıştırıyor cezayla. Yani.
Fix ceza, ne indirim var ne bir şey var. 25 maç.
Çat.
Sezonun 3'te 1'i yok.
Böyle.
Yani 7 maçlar geride kaldı. 25 maç daha. Sonrasında işte bir 40 maç için falan dönecekler ikisi de.
Bence üflemeye olan hani yasak kalkmalı da bu tür hormonal olgular bence de.
Üflemeye olan niye yasak kalkmalı?
Yani şimdi yasak var ama zaten çok takmıyorlar.
Takmıyorlar.
Yani
çünkü bu tempoda hani kafa dağıtmak için bu tür hani hafif keyif verici maddeler tamam, hani anlaşılabilir. Ama direkt senin hani
oyunu etkileyen, kural hatası yapmak
tabii,
demek yani.
Seni güçlendiren.
Öyle yani, ben Atlanta'dan playoff beklediğim bir sezondu bu. Sezona girişleriyle beraber John Collins'in kaybetmeleri bence bunu birazcık zora sokabilir. Çünkü dediğiniz gibi orayı toparlayan 4-5 pozisyonu ikisini de ucumda toparlayan, istediği yerde oynatabilen, elinizi de rahatlatan bir oyuncu. Bu kadar formdayken 25 maç olmaması takımı biraz kötü etkileyebilir diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani Atlanta'nın bence artık playoff şansı yok bu arada. Yani doğuda olmasına rağmen. O şans bitti.
Bitti mi diyorsunuz?
Bence bitti. Ya buradan çıkış ya. Trae Young'ın olağanüstü bir şey oynaması lazım da Trae Young bu arada kimi oynatacak?
Alex'ten de sürekli game time decision zaten.
Alex'ten sakatlanma potansiyeli yüksek bir oyuncu.
Hadi lan diyorsun.
Var mı burada fantasy takımında olan?
John Collins bizim Timur'un şu an yanımızda aslında Timur. Fantasy takımında biraz canı sıkkın.
Evet.
Aynen. Ama onun için iyi bir komisyonumuz var ligimizin. Komisyoneri çok iyi. Hemen yeni kurallar çıkartabiliyor. Evet. Bu sene bir devrim yaptık biz de komisyon konusunda. Hocama birazcık laf attıktan sonra
kalkışma.
Değişelim. Yok hocam kendi verdi yönetimi.
İyi bari.
Can Collins konusu böyle. Umarım ya şu var. 25 maç sonrasında ben iyi dönmesini temin ettiğim bir oyuncu. Kıymet verdiğim bir oyuncu. Genç yani şu havuza baktığınız zaman 25 yaş altı oyunculara baktığınız zaman NBA'de Can Collins gerçekten
değerli.
Ümitlendiren, izlemek istediğim bir oyuncu. O yüzden Atlanta'ya ve Can Collins'e şey demek isterdim. Yani şey söyleyeyim. İyi dönmelerini temenni ediyorum yani. Buradan bugünkü aslında geçiş törenimizi başlatıyorum oyuncularımıza doğru. Hı-hı. Bugün bazı oyuncuları da konuşacağız. Birkaç oyuncu değerlendireceğiz. Bunlar kimler? Baştan söyleyeyim. Yani hem grafiği ilk iki hafta itibariyle iyi olan oyuncular hem de kötü olan oyuncuları seçtik. Kendimizce hani bu yükselenler, gerileyenlerden ziyade kimi beğendik, kimi beğenmedik, kim çok kötü durumda bir değerlendirelim dedik. Ve bunun için ilk sıraya Kawhi Leonard'ı yazdık ekibimle beraber. Hı-hı. Kawhi Leonard'ı zaten geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene sezona nasıl gireceği, ne kadar dinleneceği, neler yapacağı çok merak ediliyordu. Kawhi olağanüstü bir sezona girdi. Hemen herkese Bogdanovic'in elinden pençelediği topu hatırlatmak isterim. Öyle bir sezon cool istiyor. Yani lakabı gibi. Ben öyle bir top çalma görmedim.
Ben de görmedim.
Ya bayağı
varlan diye şey böyle
yani. Altyapıyla maça çıkmış ben gibi.
Onun hisleriyle aynen çaldı bu arada.
Gerçekten öyle topu takip ederek böyle koklayarak yani böyle. Orçun ne dersin Kawhi'nin giriş performansı ile ilgili?
Ya açıkçası beklemediğim bir giriş performansı. Ben daha böyle sezona hani daha rolantide girip böyle özellikle geçtiğimiz sezonki playoff performansı sonrasında biraz daha böyle hani sezonun orta noktasından sonra böyle hani Mart'tan sonra falan verim vermeye daha böyle vites arttırır diye tahmin ediyordum ama adam öyle bir girdi ki hani kariyer rekoru falan kırarak girdi. Yani Clipper zaten çok iyi durumda şu an. Yani ligin en iyi bench katkısı alan falan takım. Yani öyle bir zaten takım rolleri ve dinamiği açısından bir problemi yok ama
Paul George gelmeden hem de.
Hem de Paul George gelmeden evet yani hatta söyleyeyim ben
çok da gerek yok Mart'tan önce.
Şu an evet öyle gözüküyor gerçekten. Hani bench point olarak 55.1 alıyorlar bench'ten. Ligin en iyisi durumda. Hani
Montrezl'in bench'ten geldiğini hatırlatmak lazım bu noktada.
Aynen öyle ve offensive ratingleri de çok iyi. 112.2 ile. Hani Kawhi buranın nasıl bir rol onu söyleyelim. Yani normalde Kawhi geçtiğimiz sezonlarda 17.8 sayıyla oynayan bir istatistiğe sahipken bu sezon 6 maç sonunda 30 sayı civarında oynuyor ve hani bunu şey olarak yani offensive yani verimli şut atarak yapıyor. Bu bence çok önemli bir katkı. Artı rebound ve asist ortalamalarında ikiye katlamış durumda. O yüzden gerçekten
Ziki domine etmeye başladı ya.
Ya direkt abi şey ben The Terminator ya yani böyle geliyor böyle hani domine ediyor ve gidiyor yani. Hani o yüzden çok mekanik bir durumda şu an. Ben çok büyük saygı duyuyorum. Hatta şey gene başladı işte Jordan tartışmaları böyle hani sürekli capslerini görüyorum işte Jordan o işte fadeaway'leri falan gibi. Bilmiyorum şu an bence yani çok erken açtı gibi umudunu.
Los Angeles'taki arkadaşımız Togan Karataş'a bağlanayım.
San Antonio değil miydi o ya? Yani
bugün Los Angeles'ta.
Tamam San Antonio'lu olarak bir şey söyleyeceğim.
Kawhi'nin üzgünüz. Kusura bakma Kawhi.
Sorun yok.
Kawhi'nin keşke evet kızdırmasaydık seni.
Kawhi'nin kariyer ortalaması 17.8 sayı ama yani 2-3 sezonu var yani 25. Evet. Toronto'da da 26'yı görmüştü. Bu sene evet 30'a yaklaşmış durumda. Yalnız Kawhi bu sene bir şey değişik yapıyor. Bu yüzden ben ekledim konuyu. Şunu söyleyeyim. Sporcuyu dalganızı geçtiniz ama bunu söyleyeyim. Kawhi Leonard şu an ligin en iyi oyuncusu.
Net.
Yani LeBron'dan, Antetokounmpo'dan, Harden'dan daha iyi durumda. Bunu hem geçmiş playoff performansıyla ispatladı hem de bu seneki oyununa kattığı yeni bir çeşitlilikle ispatladı. Geçen sene maç başına 4 isolation oynayan Kawhi Leonard buna karşılık sadece 6 tane pick and roll oynuyordu. Bu sene maç başına isolation evet sayısı 2.7'ye indi. Pick and roll sayısı 2'ye katlandı. 12.5. Maç başına yani 12.5 tane pick and roll oynuyor. Topu elinde tutan ball handler olarak.
Yani ve hem bu orta mesafeden pick and roll durdurup şutu da atabiliyor. Evet. Hem de asiste besleyebiliyor.
Hem de topu da atıyor abi.
Yani 12-13 pick and roll Trae Young'ın Damian Lillard'ın yaptığı bir şey. Ligde ilk 5'te zaten. Yani bu ve pozisyon başına 0.92 sayı buluyor. Elbette yani pick and roll'dan elbette Trae Young, Damian Lillard kadar, Kemba Walker kadar müthiş bir pick and roll'cu değil henüz. Ama Lou'dan daha iyi pick and roll'u. Bu gözden kaçmasın. Lou Williams'dan daha iyi pick and roll oynuyor Kawhi. Bitirici rolde. Bu birinci söyleyeceğim şeydi. İkincisi asisti 5.7'ye çıktı. Bu pick and roll hamlesinden hareketle. Harrell'ı ve Zubac'ı çok iyi bulduğunu görebilirsiniz son maçlarda özellikle ve muhtemelen buna devam edecek. Bu şuna yarayacak. Playoff'larda olası bir Paul George sakatlığında nasıl mesela Toronto 4 kişi Curry'nin üstüne biniyordu. Onun pick and roll'ünü 4 kişiyle kapatıyordu. Kawhi'nin üzerine de böyle 3-4 kişi bindiğinizde Kawhi boş adamı bulabilir artık. Yani oyununda şutu zorlamasına gerek kalacak bir şey yok.
Bu araya gireyim. Kawhi'nin üzerine binemezsin çünkü net ceza kesicileri
kesiyor
var yani.
Ama ya sıkıştırmaya karşı artık şey. Ha elimizdeki örneklem biraz küçük kabul ediyorum. Yani Kawhi daha 6 maça çıktı. Ama bu pick and roll eklemesi oyununa iki şeye yarıyor. Bir artık 4. çeyrekleri çok daha rahat domine ediyor. Zaten domine ediyordu da artık 4. çeyrekte yine bir hücum şeyi kazandı.
Yani clutch
clutch clutch sayısı
çok yükseldi. Dudum dudum dudum.
İkincisi Clippers'ın Lou büyük ölçüde kendine oynayan bir guard. Beverly'de hücum çeşitliliği pek olmayan bir guard olduğu için yarı sahadaki oyun kurma problemine sorunsal boyutunda değil. Küçük bir problemdi bu. Bu probleme çözüm artık.
Dark Rivers'e yazar mı?
Dark Rivers'e yazar.
Kavayı böyle
yazar. Bir şey daha. Rebound istatistiğinde çok büyük bir gelişim yok belki. Geçen seneyle aynı reboundı çekiyor ama bir şey yapıyor. Bu önemli. Bence bu da Dark Rivers'e yazar. Harrell orada hücum reboundlarını süpürücü olarak oynamaya çalıştığı için Harrell'ın etrafındaki adamları bozuyor. Hücum reboundına çıkarken. Yani Kawhi hücum reboundlarında da daha şey karıştırıyor ortalığı. Aktif. İtiyor. Kakıyor. Bir şekilde yani Harrell'ın önünde mesela Gobert'in üstünden Harrell bir sürü rebound çektiyse en son Utah maçında Kawhi sayesinde. Onu da söyleyelim. Bu rebound katkısı, Harrell'ı ve Zubac'ı pick and roll'de bulması zaten bireysel olarak ne kadar iyi savunmacı ve hücumcu olduğunu biliyoruz. Yani Jordan'la ilgili karşılaştırma videoları dönüyor. Aynı hareketler yapıyor. Aynı fake'ler, aynı şeyler, aynı fadeaway'ler.
Aynı top fake'leri
evet,
bu arada.
Top fake, evet. Tekelli top fake'leri. Zaten çok clutch bir oyuncu. Utah maçın son çeyrek 15 sayı mı ne yaptı?
Benim en çok sevdiğim oyuncu abi şu an.
Ben buna devam edebileceğini düşünüyorum. Oyununa asisti de eklemiş Kawhi Leonard. Çok da tartışacak bir şey yok. NBA'nin en iyi oyuncusu ya. Bilmiyorum sen ne diyorsun Efe'cim.
Ben de öyle düşünüyorum ya. Ben bu arada şunu itiraf edeyim. Kawhi'yi izlerken korkuyorum Kawhi'den. Yani hem o senin dediğin noktada Terminator
öyle bir modu var hissiyatı.
Hem de o şey çekiminden izlediniz mi o top çalma? Yani böyle diğer baseline'dan bir kameradan yakınlaştırarak çok iyi bir çekimi var. Ya böyle koklama o şey böyle hani ürkütüyor insanı. Hani. Ben top elimde olsun istemem Kawhi savunurken.
Yani, ya bir de çok böyle şey ya hissiz bir görünüm var yani. Tam evet, şey gibi killer yani. Böyle.
Evet seri katil şeyi var yani. O yüzden Kawhi hem bunları hem böyle bir şey hissettirip bence trendy kavramını çok ayrı bir yere taşıdı. Trendy dediğim hem ya trendy aslında Kawhi için çok uygun değil.
Rol oyuncusu.
Rol oyuncusu hem hücum hem ofansif yani bu kadar komplike bir oyuncu olma durumunu çok ileri bir seviyeye taşıdı. Uzun zamandır izlemedik böyle bir şey. O yüzden yani, çok kıymetli.
Hem süper yıldız hem rol oyuncusu ya. Evet. İkisi birden.
Burada Kawhi'yi rahatlatan şöyle bir şey de var. Diğer oyuncuların alışkanlıklarını bozmadı Kawhi'nin. Ya Kawhi'nin yaptığı şeyler diğer oyuncuların geçen sene yaptıkları şeyi öne çıkarmaya başladı. Daha da ileriye götürmeye başladı. Şimdi Lou o kadar iyi bir pick and roll oyuncusu değil. Yani o kadar iyi değil. Kawhi kadar değil ama iyi.
İyiydi. Yani Lou ya, kötü demedim zaten.
İyi bir skorer. Yani bir de şey. Yani Zubac başta kullanıyor olabilir. Ya yani işte şutörleri kullanıyor. İşte Kawhi'yle beraber topa baskı yapan ikinci beşte Harkless geliyor. Bir şey geliyor. Hani böyle değişik bir ekip oldular. Ya ben şimdiden itiraf edeyim. Ben Clippers Philadelphia finali çok istiyorum. İçimden. Yani bu savaşı görmek istiyorum. Umarım olur. Umarım yani.
Evet,
bu iki takımı da net desteklemesem de şey olarak yani tutmasam da bu finali izlemek isterim. Şimdiden NBA bana bunu hissettirmeye başladı. Bence bazı senaryolar çok erken yazılır NBA'de. İşte Cleveland, Golden State gibi. Çok sezon başında anlarsınız o direnci.
Ben hala Milwaukee tarafındayım. Sezon çok iyi değil mi? Ama bakalım.
Yok hayır yani bu o savaşı izleme bakımından. Kawhi'nin performansı işte Philadelphia geçen sene olanlar son top. Hani o bence birazcık senaryo yazılıyor NBA'de.
Ha, olabilir.
Onu izleyecekmişiz evet. Gibi geliyor.
Bu konuyu neyse, böyle gelsin de toparlayalım. Ağzına vuralım.
Konuşacağız oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Şimdi buradan geçelim bir başka ilginç performansa. Luka Doncic. Luka Doncic Dallas'ta bence geçen sezon üstüne Ya bence şey kazanacak kadar iyi başladı. Gelişim kardeşi oyuncu kazanacak kadar iyi başladı.
Abi bayağı devrim yapıyor şu an ya. Yani.
Doncic 26.7 sayı, 10.3 rebound, 9.5 asist ortalamayla başladı ilk 6 maçta. Ve Dallas'ın ofansif rating'de lig lideri olduğunu söylemek lazım. 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle, 1 mağlubiyetlerinin Lakers'a, Danny Green'in uzattığı maçta kaybettikleri mağlubiyet olduğunu hatırlatalım. %46 ile şut atıyor. %35 ile üçlük atıyor. Bence burayı eleştirebiliriz. Bir konuşacağım. Ve maç başına 28.3 per üretiyor. Performans rating üretiyor. Aynı zamanda %60 ile true shooting kullanıyor.
Bu önemli. Çok iyi, benimli şutu da çok
%31.4 top kullanma oranı var. Geçen seneden çok daha fazla. Doncic artık orada tamamen ele almış durumda ipleri. Ve Porzingis yardımı da çok iyi geliyor. Rahatlatmış. Bunun neye sebep olduğunu şöyle açıklayayım. Doncic geçen seneden farklı olarak, aslında geçen senede yaptığı çok iyi bir şey vardı, hatırlayın. İçeriden çok tehlikeli bir oyuncu.
Evet.
Yani topu içeriye soktuğunda clutch time'larda veya işte hani uzunu kendiyle beraber getirdiği pozisyonlarda vücudunu çok iyi araya koyarak potaya iyi yönelebilen bir oyuncu.
O da çok iyi fake'lerle.
Bu sene dışarıda Porzingis'i bırakarak, dışarıda diğer oyuncuları bırakarak içeriden performansın çok daha fazlalaştı. İçeriden kullandığı şut sayısı, dışarıdan kullandığı sayının çok çok üstüne geçmeye başladı. Bu yüzden üçlükleri biraz ikinci plana atmaya başladı. İyi bir şutör olmasına rağmen %30'larla atıyor. Çok fazla önemsemiyor ama skorunu zaten içeriden üretiyor ve takımın şutörlerini iyi besliyor Doncic. Dallas bu yüzden ofansif rating lideri. Kısaları içeriden çok ciddi skor üretiyor.
Bunu benim bir tek yani. Bu anlamda yani ben Doncic hani Porzingis ikilisinin çok daha iyi bir ikili, yani pick and roll ikili oyun ikilisi olacağını düşünüyoruz. Sadece bu anlamda biraz beklediğimi tam olarak görebilmiş değilim henüz. Çünkü
ama oynamıyorlar.
Oynamıyorlar işte. Yani ben çok daha bu anlamda efektif olacaklarını düşünüyorum. Çünkü Porzingis
pick and pop gibi oynuyorlar.
Evet, yani. Daha böyle dışarı açılarak oynamayız. Yani adam 13 metreden 14 metreden kaldırıp atıyor şimdi. Yani onda yani bir şey diyemiyorum da Porzingis'in o anlamda daha Doncic'i tamamlayacağını düşünüyorum. Sadece benim beklediğimden biraz daha bu anlamda dediğin gibi yani Doncic'in driveları ve daha penetreleri üzerinden.
Oyunu buraya kurmuş değil
evet.
Mi abi?
Bu da işte Carlisle etkisi yani.
Carlisle'in onu böyle kullanmak istemesiyle
ve
alakası
var. Ve diğer parçaları da çok iyi işliyor yani.
Carlisle onu öyle kullanmak istediği için işte Brunson ya da Delon Wright sürekli değişiyor.
Tabii evet. Tabii o iki dinin ve sürekli de, oyunu onlara bırakıyor yani.
Bir şey de bu kısmı. Şey mesela Lakers maçının kaybedilme nedeni Kleber'dir. Saçma bir yerden getirdi. Danny Green'i boş bıraktı. Kleber veya Powell yerine bir tane daha böyle pota altında savunma yapabilecek işin.
DeAndre Jordan gitmeseydi mi diyorsunuz?
Yok, DeAndre Jordan savunma yapan bir oyuncu değil. Bunu biliyoruz zaten ama oyuncu gelirse perimetredeki şeyi zaten Doncic ele almış durumda. Diğer oyuncular yardımcı.
Ya bir de sürekli Carlisle değişiyor yani. Sürekli farklı oyunculardan birim almayı da başarıyor. Yani ben bu anlamda da...
NBA mesela şeye şaşırıyor çünkü farkında mısın? Doncic'in bu yaşta bu olgunluğa...
O adam rekor kırdı.
Biz buradan giderken zaten bunu biliyorduk değil mi?
Geçen 78 maçta 11. triple double'ını yaptı değil mi? Yani hani
ya biz bunu buradan giderken biliyorduk. Bunu söylemek lazım. Ben bunu hissediyordum yani buradan giderken daha Doncic hazır oyuncu. Burada da aynı şeyi hissettiriyordu. Oraya gitti. Geçen LeBron da öyle hani LeBron'a kafa tuttu. Geçen sene Harden'a kafa tuttu. Ya Doncic çok küçükten, çok alttan ileride çok abi, ciddi bir rakip olacağını gösteriyor hepsine.
Kusura bakmasınlar da o yani NBA'in hani vizyonsuzluğuyla alakalı bir şey yani.
Şey dedi ya LeBron, you're a bad motherfucker dedi. Şey. Doncic.
Yani şimdi adam Sloven yani.
Lanet olsun mu demiş.
Lanet olsun.
Çünkü sen de annene lanet mi etmiştin?
Nasıl gittiğini hatırlat istiyorsan yani. Slovenya'yla
Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonu. Euroleague'de MVP olup hak ettiği hak etmediği tartışılar ama şampiyon olup Euroleague'de.
Tabii.
Paşalar gibi yani her şeyi uğurladık Avrupa olarak.
Her şeyi kazanıp gitti yani.
Bir de LeBron'la aynı gece arka arkaya şey yaptılar ya, triple-double. 25 sayılık triple-double yapan iki kere üst üste arka arka yapan 25 onunu arka arka yapan
en genç ve en yaşlı oyuncu oldular.
Aynı anda oldular.
Artı bir istatistik daha vereyim, detay daha vereyim. Bu kadar fazla triple-double yapan da en genç ikinci oyuncu. İlki de Magic Johnson. Magic Johnson'la paylaşıyorlar bunu yani.
Ya, Luka Doncic'in öyle bir Golden Boy olduğunu söyledik zaten. Hani ve giderken de bayağı dişli çıktı.
Şu an sezon ortalaması
bayağı Wonder Boy.
Sezon ortalaması triple double'a yakın.
Tabii zaten. Canım yani 26.7, 10.3, 9.5. Triple.
Yani.
Hem yani. De verimli bir triple yani.
Westbrook triple değil yani.
Triple. Bak işte LeBron Doncic'e gidip dedi. Dün de Westbrook Jamorant'ı anlatıyordu. Jamorant'ın geleceğini tahmin edebiliyorum.
Oo, tamam.
Aferin oğlum. Çalışman lazım diyordu. Daha çok rebound çek uzunlarından. Böyle bir durum. Doncic ile ilgili eleştirilecek bir nokta daha var. 28 top kaybı yaptı 6 maçta. Ya bu tabii şu var. Hem guard gelmeyip yani çok hani şimdi Brunson'la şeyi getirip hem de topu dağıtırken iki rolü de çok fazla üstlenmeye çalışıyor aslında. Hem oyunu koruma yönünde hem de skor atma yönünde. Bence bu dengeyi daha iyi kurabilirler. Çünkü Doncic 16 tane bad pass'tan yani kötü pastan turnover var. Bu da dışarıyı beslerken Doncic'in aslında bazı maçların kaybedilme noktasında da şeyi olabilir yani. Sebebiyet verebilir bu Doncic performansı. O yüzden biraz daha topun kıymetini bilebilir diye ben şimdiden söyleyeyim.
Ben o yüzden uzun vadede Doncic'in arkasını süpüren Delon Wright'ın Brunson'un önüne geçeceğini düşünüyorum. Hala ya Carlisle hocam şimdi
Baraya ne yapıyor?
Baraya artık çok yaşlandı. Baraya'nın başka bir rolü olacak da. Yani Carlisle hocama şimdi bilemiyorum niye Brunson'u getiriyor. Bir bildiği vardır diyeceğimiz hocalardan biri ama Delon Wright'ın özellikle savunmada vereceği katkı Memphis'ten falan biliyoruz. Çok iyi bir savunmacıdır. Doncic'in açıklarını kapatır. Sanki bence uzun vadede daha böyle uyumlu bir ikili gibi duruyorlar.
Olabilir.
Delon Wright'la.
6 maçta 28 top kaybı yaklaşık 4.5 falan ediyor. Bence fazla.
Biraz fazla.
Bir Avrupalı için çok fazla evet. Doncic. Aman diyeyim oğlum.
Evet.
Devam edelim. Başka bir oyuncudan. Kime geçiyoruz? Buradan Kendrick Nunn konuşacağız. Kendrick Nunn Miami'de çok ilginç bir performans değil mi? Baştan bunu söyleyeyim size.
Evet. Şaşırtıcı.
Kendrick Nunn diye bir insanın bir oyuncunun çıkıp NBA'in ilk iki haftasının göz dolduran çaylaklarından biri olması.
Sürekli önüme düşüyor böyle.
Evet.
Topu sana Eric.
Tamam alıyorum. Şimdi
bıraktım hocama bak.
Sponsor'un asistanı olarak.
Ben bir
Miami'ye bağlanıyoruz.
Notumu düzelttim de bir şey dikkatimi çekti. Kendrick Nunn
Adrian Karataş.
Draft edilmeyen bir oyuncu bu arada. Draft edilmeme nedenini de söyleyeyim ben. Nunn Trae Young'dan sonra aslında üniversitede şeyde sayı ikincisiydi. NCAA turnuvasında Oakland'da. Oakland'dan önce Illinois'daydı. Illinois'da bir darp vakası yaşandı ve hani net sanırım mahkeme ceza vermedi ama saygınlığını yitirdiği için Illinois onu hani gönderdi. Bir sene boşta kaldı. Ondan sonra Oakland'a gitti. İşte 25-26 sayı ortalamalarda bulundu. 25-26 sayı ortalamalara çıktı. Sonra Golden State'in G-League takımında oynadı geçen sene. İşte ancak 24 yaşında ancak NBA'ye başlıyor ve hiç kimse draft etmedi. Aslında Trae Young kadar kaliteli bir skorer. Şimdi şunu söyleyelim. Öyle. Şu yüzden öyle.
Ham madde öyle.
Pozisyonuna göre undersize bir oyuncu. Yani 2 numara için undersize. 1.88. Biraz kısa kalıyor. Ama bir kere solak, tersel. Her zaman solak olmak rakip savunmaları biraz zorlayan bir şeydir.
Doğuş babay değilse.
Evet. İkincisi drive'ı çok güçlü. Ve bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Goran Dragic de yan yana idman yapıyor olması işine yarayacak. Goran Dragic gibi rakibiyle top arasına vücudunu çok iyi koyuyor. Yani vücudunu kullanmayı biliyor. Biraz Isaiah Thomas gibi aslında bu konuda. Yani Isaiah Thomas da undersize ama topu çok iyi korurdu. Yaratıcılığı var. Kendi topunu yaratabiliyor ve gördüğüm en korkusuz guardlardan biri. Potaya evet giderken hiç korkmuyor.
Pervasız.
Doğrudan bitirebiliyor. Bu ve çabuk. Yani ağır bir topçu değil. Bunlar Kendrick Nunn'ı özel kılan şeyler. Bir de daha ilk 5 maçında 100 sayı geçti adam. Yani bunu en son yapan oyuncu ben size söyleyeyim. Garnett diyorum. Durant. 10 sene önce yani Durant'in 2008 hani rookie'ler arasında söylüyorum. 2007-2008 çaylak sezonunda bunu yaptı. Şu an Miami Heat özellikle Houston maçında yaptıkları acayipti zaten. Hani ligin net ratinginde lider. Nunn'ın burada ben Spoelstra'nın dediği şeyi hatırlatayım. Jim Butler sakatken de dedi bunu. Nunn ilk 5 gelmeye devam edecek. Artık orada Winslow'la mı gelir? Dragic'le mi gelir? Muhtemelen Winslow'la çıkacak maçlara. İşte forvette Duncan Robinson'la falan olacak. Ama şunun hakkını vereyim. Spoelstra ve Pat Riley çalışmaya çok ödüllendiren, çalışmaya evet. çok önemseyen koçlar. Yani Hasan'ın cehillikten bulunmasını da buna ekleyebilirsiniz. Sonra Hasan'ın gönderilmesini de ekleyebilirsiniz. Yani çalışınca ödüllendiriyorlar sizi.
Abi old school ya.
Tembellik yapınca gönderiyorlar. Dion Waiters niye bu takımda oynamıyor? Sorusunun cevabı evet. tembelliğidir.
Ama hala takımda.
Tamam ama gönderemiyorsunuz. Takas yapamıyorsunuz. Hani... Şimdi Miami Heat'i tutanlar bilir. Efsane bir Tim Hardaway vardır falan. O point guard'tı gerçi. Aynı pozisyon değil ama biraz undersized bir oyuncuydu. Pozisyonuna göre şimdilik çok iyi durumda. Tek sorunu biraz savunmada kısa kaldığı için.
Ama Tim Hardaway'in oyunu biraz daha farklı.
Tabii ki Tim Hardaway o oyun kurucuydu. Ben yani efsane olarak Tim Hardaway 7-8 asiste çıkan bir oyuncuydu. Nan bir oyun kurucu değil. Nan bitirici spot up olarak oynadı.
Tim Hardaway tam bir ball handler'dı bu arada.
İş alakası çok yüksek bir oyuncu ve Bam Adebayo ile birlikte bir de Myers Leonard ile birlikte bütün maçları ilk 5 çıktı Miami'de. Spoelstra onu ödüllendiriyor. İş alakının yüksek olduğuna eminim. Spoelstra ilk 5 çıkartıyorsa bir bildiği vardır diyeceğim. Benim gördüğüm şey savunmada birazcık sorunu var. Elbette şu an %48-49 ile şut atıyor. Bunun devam etmesi pek mümkün değil. 20 sayı ortalama ile ligi bitirirse zaten yılın çaylaklarından biri olabilir ki şu an aday. Yılın çaylağı adaylarından biri. En azından kesinlikle ilk 5'te diyebiliriz. Bir de 24 yaşında olması oyununa olgunluk kattığın, yani oyununa Morant'a göre, Barrett'a göre daha fazla olgunluk katmasını sağlıyor. Daha olgun bir oyuncu çünkü. Evet. G-League oynadı, uzun süre üniversitede oynadı. Belli başlı olaylar geçti başından. Ders almıştır diye düşünüyorum. Hani Perry'ni söyleyeyim. Perry 17. Biraz çok fazla dakika aldığı için Perry düşük kalıyor. Ama mesela Draymond Green'den falan daha iyi Perry var. Onu da söyleyeyim. Benim gördüğüm şey bu mesela çalışkan oyunculara verilen değer. Udonis Haslam'dır mesela bir örnek. Evet. Neredeyse kariyeri bitecekken çalışkanlığıyla formayı kapmıştı Spoelstra. Evet. Yani Spoelstra ile çalışması büyük şans.
Spoelstra gerçekten yani underrated koçlardan ya.
Muhtemelen bütün takımlar şu an şey niye draft etmedik Len diye hayıflanıyordur.
Katılıyorum.
Benim notlarım bu
bir
kadar.
Bir lefty şey yapalım ya, bir solak hani özel içerik yapalım. Hani en iyi solaklar gibi.
Tamam.
Güzel içerik olmaz mı?
Olur olur. Yapalım. NBA'in solakları. Eurocup'un solaklarını da yapalım.
Ha, çünkü gerçekten solak olup da kötü şutör olmak falan biraz böyle solakların doğasına aykırıymış gibi geliyor. Yani solaklık biraz da böyle hani hep mesela solak deyince ilk aklına kim geliyor senin? Benim Sergen. Direkt aklıma
hı? Sergen.
Ya of. O da iyi frikik atıyordu gerçekten. Yani şey mi? Michael Redd falan geliyor benim aklıma direkt.
Manu abi yani.
Manu var.
Hemen devam edelim. Kendiklerini de konuştuk. Brandon Ingram diyeceğim. Brandon Ingram dün Brooklyn'e karşı 40 sayı, 5 rebound, 5 asist oynadı. Ve Durant kenardan izlerken bunu yapması biraz ilginçti. Çünkü net bir Kevin Durant performansı izledik.
Mesaj.
Oklahoma'da kaybettiği maçlar performansı Durant'in. Çok ciddi iyi bir skor performansı ama maçı Brooklyn kazandı. 135-125. Pelicans'a dair konuşulacak şeylerle birlikte Brandon Ingram'ı başlatalım. Brandon Ingram şunu söylemek lazım. 25.9 sayı, 7.1 rebound, 4.3 asist ortalamayla bu sezon oynuyor. Bunda bir maçı sakatlanıp az sayıyla oynadığında göz önünde bulundursak neredeyse 30 sayılara yakın bir performansla oynayacak Brandon Ingram. 7 maçın 6'sını kaybetti Pelicans Brandon Ingram performansıyla. Ama şunu, Brandon Ingram %55 şut yüzdesiyle oynadı. Brandon Ingram %48.6 üçlük yüzdesiyle oynadı. Brandon Ingram geçen sene %65'lerde bıraktı. Faul yüzdesini %75'e çekti. Efektif şut yüzdesini de %62'ye çekti.
Onu söyleyecektim. Yani bunlardan daha önemlisi abi çok yani çok verimli sokuyor ya.
Dün izlerken yani kaçırabileceğini düşündüğüm tek toplar son toplardı ki kaçırdı son iki şutunu.
Bir kritik hani... bir şey daha var. 2,5 tane üçlük atıyor maç başına.
Evet. Hı.
Daha bunu hiç da... biri görememişti kariyerinde. 2,5 üçlüğe çıktı.
Hocam 27 perle oynuyor.
Evet.
27 per %28.5 yüz açıla top kullanma oyuna inanılmaz bir performans. %28'den bahsediyorum. Bakın Doncic %31'di. Hı hı. %28 ile Doncic'lerin üstüne çıkan bir per performansı var. Bu sezonun şunu söylemek lazım. Bazen de mesela Zion'un olmamasının çok büyük etkisi var Brandon Ingram'ın bu performansında. Yani topun bölünmesinde. Jrue'nin çok formsuz olmasının
o yüzden
çok
maç kaybediyor var zaten.
Jrue inanılmaz kötü bir sezon geçiriyor. Bunların tüm bunları da yüzünden yüzde yani bugün zaman zaman 5 numara oynadığını gördük Brandon Ingram'ın kısa 5'lerde. Yani o boyalı alandan bitirdiği toplar birçok uzuna falan da çok üstünlük sağlıyor. Dün mesela Jared Allen'ın üstüne çok rahat gitti. Dün DeAndre Jordan'ın üstüne çok rahat gitti. Dün kısalar geldi. Prince'in arkasından attı. Kyrie'nin arkasından attı. Kurucu'nun arkasından attı. Ya dün Brooklyn'e kim gelse önüne döndü, sırtını koydu, tersten bıraktı. Yani çok inanılmaz bir performans izledik dün. 31 game skorluk bir maçtı bu. Hani iyi bir gününde Harden game skoru bu.
Yani süper günde değil. İyi bir gününde. Çünkü Harden 40-50'ye çıkarabilir.
Ama şunu söyleyeceğim. Pelicans'la alakası olduğunu düşünüyorum. Brandon Ingram 7 maçın sadece ikisinde sahadayken artı yazdırabildi takımına.
Evet, eksidi şu an.
Evet, genel olarak işte eksidi.
Takımla biraz.
1-6 işte Lonzo'nun şöyle geliyorlar işte Lonzo, Brandon Ingram, Jrue Holiday, Jahlil Okafor çıkıyor mecbur şu an. 4 numaradan da getiriyorlar şimdi aklıma.
Favors şu an çünkü şey.
Favors çok kötü durumda. İşte bazen Frank Jackson oynuyor, bazen işte Kendrick Williams, çocuğun adı Kendrick miydi hatırlamıyorum.
Hart birazcık Josh Hart süre alıyor.
Süre alıyor. Bu nüveyle yine de iyi götürüyorlar. Bakmayın.
Bir de kolay bir fikstürden gelmediler yani.
Hatta Jrue Holiday şöyle mesela istatistikleri iyi ama Nigel Alexander Walker'dan aslında net verimliği düşük.
Jrue Holiday çok dağınık durumda. Ben anlamadım niye böyle. Çok dağınık durumda. Dün inanılmaz toplar kaybediyor. Fast break'e çıkarken top çalıyor. Elinden tekrar topu vuruyor. Topu veriyor. İşte giriyor içeri, çok kolay bitirebildi. O point panyalı turnikeler vardı Jrue Holiday'in. Üst vücudu kuvvetli olduğu için. Biraz Curry etkisi, Curry vücuduyla alakalı. Ama topu böyle panyanın öyle bir yerine atıyor ki dönüyor Jared Allen'ın kucağına düşüyor topu falan böyle. O kadar kötü bir performanstı. Ki 7 maçın neredeyse 6'sını böyle oynadı Jrue Holiday. Neye bağlıyorsunuz hocam yani? Ingram'ın yükselişinde bunun etkisi var bence. Zion'un sakatlığı ve Jrue Holiday'in formsuzluğunun. Ama Jrue Holiday'in bu kadar formsuz olması ne?
Ya Jrue Holiday ile ilgili fantezi podcast'imize söylemiştik. Jrue Holiday sezonu yavaş başlar. Evet. All-Star'a doğru açılır. Tamam da abi bu kadar da değil ya. Böyle de başlanmaz. Jrue Holiday takımı niye umursamıyor?
Kaybettiğin 6 maçın neredeyse 3'ü 4'ü ona yazar. Çünkü kafa kafaya gitti maçta.
Şu an 3 galibiyette falan olabilirdi çok rahat.
Olabilir.
Ve New Orleans hazır Golden State'de playoff'tan gitmişken 8'in sırayı zorlayabilirdi. Ama şu an o sıra Dallas'ın gibi görünüyor.
Batı'nın 15'incisi şu an.
Heh yani oyun bu kadar kötü oynamıyorlar onu söyleyeyim. Sadece maçı bitiremiyorlar. Maçı bitirecek oyuncu orada Jrue Holiday işte. Yani mesela
Brandon Ingram'la Jrue Holiday.
Melli de daha şöyle söyleyeyim. Jrue Holiday kötü oynadığı için Melli'nin şutörlüğünü yeteri kadar izleyemiyoruz. Ingram biraz daha kendi yaratmaya çalışıyor. Lonzo...
Melli dün süre almadı bu arada. Lonzo, artık evet, süre vermemeye başladı.
Melli evet süre almıyor artık. 4 maç oynadı galiba Melli. Lonzo ile ilgili mesela bir şey daha var. Lonzo'nun gizli bir baldır sakatlığı olduğu söyleniyor. Bu bir söylenti.
Dün maçı bırakmak evet. zorunda kaldı.
Lakers'tan kalma ve bunun gizlediği söyleniyor. Eğer bu da olursa yani bu kadar aslında göze hoş gelen top oynuyorlar belli başlı dakikalarda. Yani Ingram'la ilgili bir şey daha aklıma geldi benim. Sakatlık sonrası hemen oynaması. Ingram gibi kırılgan bir oyuncunun. Sezonda 20-25 maç kaçıran bir oyuncunun. Tamam dedim yani Ingram bu sezon oynayacak. Çünkü döndü hemen döndü. Demek çok aç. Oynamak istiyor. Ingram bu sezon 70-75 maçı görecek gibi geliyor bana. İyi istatistikler üretecek. Tabii ki 30 sayıda kalamaz. Ama sezonu 20 artıda bitireceğine eminim. Zion döndükten sonra da skorer için
geçen
eminim.
Hafta konuşmuştuk. Ama yani, neredeyse bir süperstar evet, performansı oynuyor.
Lonzo böyle teklerse, Jrue Holiday ile böyle felaket oynarsa Ingram biraz yalnız kalacak orada. Çünkü ben tekrar söyleyeyim. Zion'un Christmas'tan önce döneceğini düşünmüyorum. Açıkçası. Bana öyle geliyor.
Allah yüzden... da erken kavuştursun inşallah.
Bilmiyorum.
Orçun senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya şöyle aslında konuşurken bakıyordum notlarıma da. Yani deflections falan da çok iyi Pelicans'ın. Yani hani bu anlamda ilk sıradalar mesela. Hani rakibi de bozmayı başarıyorlar. Aynı zamanda
ama ilk hatta. Sonra açılıyor herkes.
Sonra açılıyor. Evet yani sorun o zaten.
Herkesten daha fazla hücum ediyorlar.
Ve şey de iyi. Yani topu da paylaşıyorlar aslında. Assist ratios da iyi ama hem Jrue takımın alfası bu kadar kötüyken hem de...
O yüzden çok dengesizler. Evet. Mesela dün 3. çeyrek %38'e şut attılar. Pardon 2. çeyrek. 3. çeyrek %70'ti.
Abi Derek Favors'ın kötü olması bayağı etkiliyor ya. Orada adam kalmadı şu an. Evet. Adam kalmadı orada şu an. Zion da yok.
Okafor
yani maçı bitirme sorunları var yani. Öyle bir problemleri var ama Alvin Gentry gene elindeki malzemeyi iyi kullanıyor yani.
Kullanıyor işte Jrue Holiday beyefendi biraz daha iyi oynarsa.
Ya ben dediğim gibi 3-4 maç kazanabilirlerdi.
Bence de.
Bunu altını çizerek söylüyorum yani. O yüzden kötü bir performans diyeceğim.
Savunmayı toparlaması lazım Jrue Holiday'in yani ısırması lazım. Damian Lillard'ı sağdan silen Jrue Holiday'in J'sini görmüyorum ben şu an sağda.
Yok yok evet.
Yani playoff'ları söylüyorum.
O yani takımın abisi rolünü henüz alabilmiş değil yani.
Bakalım nasıl olacak. Buradan geçtim hemen arkadaşlarım. Mike Conley'e. Mike Conley'i size
biraz
bırakacağım.
Biraz şey.
Utah'da.
Düşüşlere mi geçelim? Azıcık şey yapanları. Evet. Beklenti altı kalanları.
Yükselenleri konuştuk. Hı-hı. İyi oynayanları konuştuk. Şimdi bir de hayal kırıklıklarını konuşalım sezon başında. Evet. İki oyuncumuz var
hayal
elimizde.
Hayal kırıklığı direkt sıçanları konuştuk.
Bir Mike Conley. Evet.
Doğru. Tam olarak öyle.
Hayal kırıklığı olsa iyi.
Biri Mike Conley, diğeri Chris Paul. Mike Conley'den başlayalım. Mike Conley Utah performansı niye bu kadar çökük durumda?
Şimdi benim fantasy takımımda olduğu için Mike Conley'nin neredeyse bütün maçlarını ya izledim ya da özetlerini izledim. Öyle söyleyeyim Utah'ın. Şimdi en kötü şut attığı sezon. %31 ile şut atıyor Mike Conley. Yani kariyeri 44-45. En az asist yaptığı sezon. Çaylak sezon dahil. En çok top kaybettiği sezon. Yine çaylak sezon dahil. Yani kariyerin en kötüsünü oynuyor Mike Conley şu an. Ve şunu gördüm. Kötü oynadığı bir maçtan sonra, bir sayı attığı bir maçtan sonra şey demişti. Hani ben bu kadar kötü oyuncu değilim. Niye bu kadar kötü oynuyorum?
Utah'a yatmaya gelmedi. Yani,
anlamıyorum bunu. Hani Mike Conley 35 yaşında dedi. Chris Paul'un yaşı geldi. Mike Conley 32 yaşında. Mike Conley'in daha ya prime'ını sayılırız hala bir guard olarak. Bu kadar kötü oynayamam. Hani kendimden şüphe etmeye başladım ama takıma alışacağım dedi. Takıma alışma süreci biraz şöyle. Şöyle bir sorun var Mike Conley'de. Donovan Mitchell aynı anda sahadayken Mike Conley şeye alışmış. Memphis'te yıllarca sahanın tek generali olmaya alışmış. Sorun bence buradan kaynaklanıyor. Donovan Mitchell'le artık iki tane general var sahada. Yani Mitchell bir general, Mike Conley bir general ve Snyder hocam şunu yapıyor gördüğüm kadarıyla. İkisinden biri tepede topu kullanacaksa kendisi veya pas üzerinden ya da pick and roll üzerinden neyse diğerini köşeye atıyor. Diğerini kattan çıkarmıyor. Bayağı köşede bekletiyor. Kaç pozisyon üst üste Conley köşede bekleyen spot up shooter gibiydi. Çok da hareket etmedi mesela hücumda. Bu aynısını Donovan Mitchell de yapıyor bu arada ters durumda. Bu muhtemelen Conley'nin pek hoşuna gitmedi. Birinci benim gözlemim bu. İkincisi Utah'ın sezona hazır başlamasını bekliyordu. Hazır başlamasını beklemiyordum. Bunu söylemiştim. Tekleyeceklerini düşünüyordum. Savunmada ligin ikincisiler. Yani defensive rating ligin ikincisiler ama hücumda 26. Conley yüzünden bu. Yani Mike Conley bu kadar aksadığı için mesela 4 galibiyet aldığında da demiştik biz. Utah çok iyi oynamıyor. Galibiyet alıyor ama çok iyi durumda değil. 4-3'e geldi şu an. Bir kere bu rolü kabul etmiş değil. İkincisi gördüğüm en kötü drive eden Conley'a. Bitiremiyor bayağı topu. Hani Boboa gibi. Bayağı topu bitiremiyor. Conley'nin gözü kapalı bitirdiği şeyler.
Referansları Efes üzerinden gidiyor.
Kendrick Nunn için söylediğim o drive şeyinin 180 derece tersini düşünelim. Bitirememe sorunu. Bu neden var bilmiyorum. Conley'nin bir anda özelliklerini kaybetti mi? Hayır, böyle bir şey yok. Ki mesela Conley'nin kariyer ortalamasında offensive ratingi bireysel sahadayken 112'dir. 85 bu sezon. 85. Bu kadar kötü devam etmesini beklemiyorum Mike Conley'nin. Bir yerde toparlayacaktır ama hücum dışında savunmada da bir problem var. Mesela iki pozisyon üst üste Şamet'e geçildi. Vurdu geçti Şamet yanından. Yani Mike Conley bu kadar kötü bir savunmacı değil. Savunması çok kötü değil. Yerlerde değil ama hücumda üretemeyince savunmada morali bozuk dönüyor ve bayağı
çabalamıyor.
Ya da işte şey kafa yanından orada kafa orada olmuyor. Şamet vurup geçiyor. Ya da işte herhangi bir ortalama bir oyuncu rol oyuncusuna geçiliyor. Conley böyle rol oyuncudan eğilecekse Utah'ın yaptığı yatırım patlar.
Yani Utah çuvallayarak başladı diyebiliriz.
Yani net. Evet. Rubio'dan çok daha iyi bir oyuncu aldık. Hani daha iddialıyız diye geldiler ama takım şu an Bogdanovic'e bakıyor hücumda. Bunu söyleyelim. Gobert'in bitiriciliği falan yetmedi. Takım Bogdan'ın eline bakıyor.
Gobert'in bitiriciliği?
Abi bir
şöyle bir, öyle bir kavram var mı?
Vasat.
Yani işte Mitchell'la olan o top paylaşımı çok kritik evet. Yani.
Mitchell bu kadar formdayken biraz daha iyi olmasını beklerdim ben Mike Conley'nin.
Öyle mi diyorsun?
Ya valla Warp'u eksi. Offensive Box Plus Minus'ı eksi. Win Share'i eksi. Her şey eksi de şu an Mike Conley. Mike Conley takımın negatif yazdırıyor şu an. Zarar veriyor takıma. Ve o yüzden zaten oturtuyor kritik yerlerde Snyder. Ya da daha az top kullandırıyor.
Yani bence sorun ancak Danone'nin ve Conley'nin ayrı beşlerde oynaması da çözülebilir. Yani
bir ihtimal veya şeyin alışması lazım. Birbirlerinin rollerine alışması lazım.
Conley ama toplu oyunda var ya. Yani topu elinde isteyen
ama bu takım Rubio'yu kaldırdı ya. Oynuyor,
ama Rubio etrafındaki oyuncuları
yani şimdi Mike Conley de besler.
Tamam ama vizyon olarak Conley'nin üstünde Rubio şimdi. Hani yani Rubio'nun itici parçası oyuncuları bulması. Conley öyle değil. Conley aynı zamanda iyi de bir bitirici ama.
Ama işte bitirmekle onu kabul edeceksin
yani.
O zaman.
Topsuz yani. Oyunda statik oynuyor Conley. Öyle bir sorunu var. Yani topsuz oyunda Klay Thompson koşusu yaptıramazsınız Mike Conley'e. Yani mümkün değil.
Rubio varken Rubio şut atmasa
çok
da bunu kabul ediyor.
Çok da koşan bir Rubio bu arada.
Aynen öyle. Yani.
Böyle bir sorun var.
Rubio asistle yaşayan bir oyuncu.
Diğer kötü performansa geçeyim.
Hatta şey son bunu da söyleyeyim aklıma geldi. Asist bir yere son maç bir asist 5 top kaybıyla bitirdi. Takımın pas bağlantılarından da uzak Conley artık.
0.20.
Yani takımın pas bağlantılarının merkezinde Mitchell var. Yani şey ip Mitchell'e bağlı. İpin Conley'e bağlı olması lazım. İp Mitchell'e bağlı olursa
öyle geçen sene.
Ama şimdi oyunu Donovan Mitchell kuracaksa Donovan Mitchell'in üstünde playoff'ta nasıl biniyorlar biliyoruz.
Aynen.
Ezilir. Conley'e geçmesi lazım bu rolün. Gerekirse maç kaybedecek Utah. Çünkü playoff'ta Mitchell'le olmuyor. Onu gördük. Gördük ya, onu biliyoruz. Evet, diğer.
Diğer kötü performans Chris Paul. Orçuncum, Chris Paul nasıl başlamasını bekliyordun? Nasıl başladı? Niye başlayamadın?
Yani şimdi bu kadar kötü beklemiyordum. Bu kadar kötü bekliyorum diyen de yoktur herhalde. Yani adam...
Ben gerçekten çok kötü
bekliyordum. Bu kadar kötü beklemiyordum.
Hiç şaşırmıyorum durumu.
Ya şey... Konuşuyorduk zaten sezon öncesinde hani takas bir durum ne olacak falan. Ver.
Kısaca.
Hani nesini söyleyeceksin? Zaten kariyerin en
14.8 sayı, 3.7 rebound, 4.5 asist ortalamayla oynuyor. Ve %45 ile şut yüzdesi var. %48 ile üçlük atıyor. Bakmayın buna. Asıl şuradan konsantrasyon kaybını görün. Chris Paul 4 serbest atıştan ya da 5 serbest atıştan birini kaçırmaya başladı.
Yani %95'lerle.
%76'larla.
%95'lerle atan bir oyuncudan bahsediyoruz.
Ayrıca 4.5 asist nedir ya?
Chris Paul onu söyleyecektim.
Chris Paul... Kim atacak hocam? Kime verecekti kim atacak?
Abi kariyerinde gözü kapalı 10 asist civarında ben oynayan bir adam yani.
Ben kötü başlamasını bekliyordum.
Ya takımla tabii ki ilgili yani. Oklahoma'yı zaten güle oynaya gelmedi.
Ya geçen Oklahoma maçı izliyorum. En iyi şutur Bezli midir? Bizli midir çocuğun adı? Başka kimse şut sokamıyor Oklahoma'da.
Bir dakika, New Orleans'da ilk geldiği senelerde müthiş miydi kadro?
Değildi.
Ama 15-20 galibiyetten 30-35 galibiyete çıkartıyordu
takımları. Hocam ama aynı hevesle oynamak, bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm yani?
Bir saniye. Şimdi Steven Adams'ın, Steven Adams'ın yokluğu etkili, onu bir kere söyleyelim. Ve çok kötü durumda Steven Adams. İki maçta oynamadı ama şu var. Kaç para alıyor bu vatandaş?
Ligin en çok kazanan oyuncularından Efe Can.
Bir kontrata imza attıysanız sizin göreviniz... Topu oynamak değil mi? Topu oynamak için para alıyorsunuz. Öyle yattım, öyle bir
ben
şey yok.
Ben o kadar ahlaklı olduğunu düşünmüyorum ki Chris Paul'a. Para alıyorum oynayacağım diye. Chris Paul bence ahlak seviyesi çok yüksek bir oyuncu değil.
Yani Chris Paul... Ama
yatışa müsait bir karakter.
Efe Can bu noktada haklı abi. Chris Paul
ben,
zaten...
Ben aksini iddia etmedim zaten.
Prime'ında bile hani...
Arıza.
Yani...
Biliyoruz.
Yaptıklarını biliyoruz.
Biliyoruz.
Hep sorun çıkartan bir şey.
Yani beni takaslamazsanız böyle olur da getiriyor.
Yatıştayım diyor yani.
Sakatlanır mı? Sakatlanırım, böyle vurgu kötü oldu. Sakatlanır mı?
Ya yatar ya. En ufak bir şey geçirirse 10 maç oynamaz.
Halbuki şey diyeceğiz, Alexander'ın bu kadar iyi oynadığı bir sezonda. Evet. Çok iyi durumda. Yani Chris Paul biraz takımı benim 30 galibiyet şeyi patladı ya. Daha patlamadı ama yani. Aa, böyle giderse olmaz. Patlayabilir.
Onu o Chris Paul'un biraz keyfine bağlı.
Bizim yani. 30 galibiyet iddiamız vardı Efe Can'la. Bakalım 30 galibiyeti geçecek
ama mi? Ama bakalım, belki takaslarlarsa.
Belki canım hani yani.
Chris Paul'un kontratını kim alır? Hele bu dökülen Chris Paul'un. Ayrıca Chris Paul takaslanmak istiyorsa takas değerini yükseltmesi lazım. Bakın ben hala oynayabiliyorum. 35 yaşındayım.
İş yapıyorum.
Ama bende iş var. Depoda benzin duruyor. Boş değil. Yani bunun ispatını göstermesi lazım. 4.5 asist nedir? 4.5 asist ya. Donovan Mitchell yapıyor o kadar asisti zaten. Bunu söylemeye çalışıyorum.
Aaron Baines yapıyor.
Chris Paul.
Kawhi daha fazlasını yapıyor, öyle söyleyeyim.
5-7 Kawhi'nin. Chris Paul bu takımda double double yapacak ya. Şaka yapmıyorum yani. 15 sayı 10 asist yapacak. Yapacak abi. Yapacak. Harden'la oynarken bile daha çok asist yapıyordu. Ki ama asıl an... asist yaptığı oyuncu biliyorsun hani şeydi. Capela üzerine oynuyordu.
Evet.
Capela ama... onu arıyor şimdi.
Evet.
Ama hiç kafası oyunda değil yani. Hiç orada olmak istemediği her halinden belli ya.
Bu takımın diğer genç yıldızlarını da etkiler yani. Yıldız demeyeyim de genç oyuncularını etkiler. Yıldız yok.
Chris Paul'da yani. Böyle konuşmuş olduk. Evet. Chris Paul performansını, berbat Chris Paul performansını. Ve şimdi geçelim başka bir, bugünün başka bir konusunda bizim bir karşılaştırmamız var ama bu ya biraz üstünden geçse de bir konuşalım. Değinmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta Karl Anthony Towns'la Joel Embiid birbirine sonunda girdiler 2 sene sonrasında. Ya bunun geleceğini biliyorduk. Ama hani kavga bir oldu. Bununla ilgili kısa kısa yorum alacağım çünkü üstünden biraz zaman geçti. Yani burada kim haklı kim haksız, cezalar doğru mu az mı, nasıl düşünüyorsunuz?
Cezalar az.
Bence de.
Towns haklı. İstiyorsanız söyleyeyim. Towns haklı. Cezalar az. Hem Towns hem Embiid en az 2 hafta ceza almalıydı. 2 maç değil. 2 hafta. Ayırmaya geliyorum ayağını Towns'u yere indiren Ben Simmons'ta en az 1 hafta ceza almalıydı. Cezalar çok az. Kesinlikle çok az. Onu söyleyeyim. İkincisi, ben Embiid'den çok sıkıldım. Sosyal medya ergenliğinden bıkmış durumdayım. Towns'u haklı görüyorum.
Yani Embiid'i gerçekten yenileri yutulur tarafı yok ya. Bu nedir abi böyle? Şaklabanlık artık.
Çok sıkıcı
yani.
Değil mi?
Şaklabanlık ya, açıkça söylüyorum. Gitsin sirkte o zaman iş alsın kendine. Böyle bir şey yok ya. Hani
hele Towns'a yazdık. Towns'a atıştılar filan. Tamam, Towns'ın da çocuklukları var da.
İki senedir bu devam ediyordu ama.
Tamam da Embiid'in yazdıkları.
Her maçta ezdi Towns'u bu arada yani.
Embiid'in yazdıkları nedir bu arada?
Burkulma da vardı. Şey, çok kötü hocam.
Yani senin takımın playoff'a kalamıyor filan. Ya yapma abi, böyle bir şey
çok
yok.
Çok kötü
ya.
Bir mizacı var Embiid'in sosyal medyada.
Neyse gelsin de kavaycığın bir ağzına
versin. Ben bundan eğlenmiyorum. Embiid'in yaptığı şeyden eğlenmiyorum. Nefret ediyorum. Öfkeliyim Embiid'e bu konuda ama hani bu durumda...
Adını koyalım. Bunun adı...
Başka bir şey sormak istiyorum buradan size. Sağda kim haklı? Kim daha iyi oynuyor?
Towns.
Sağda niye Towns haklı?
Towns'ın yeteneklerinin biraz underrated kaldığını düşünüyorum. Çünkü çok kötü bir takımda oynuyor. Evet. Çok kötü guardlarla oynuyor. Çok kötü forvetlerle oynuyor. Ve yıllardır. Embiid'in dalga geçtiği gibi işte playoff'a çıkamıyorsunuz. Bu Towns'un suçu değil.
Sanki
Anthony Davis de çıkamıyordu playoff'a. Yani bunu yapamazsınız. Mümkün değil. Batı'da böyle bir şey yok. Bir tane iyi uzun takımı playoff. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Anthony Davis'in kariyerinde bir tane playoff galibiyeti var ya.
Evet.
Bir tane. Towns işte Jim Butler bir sezonda çıkabildi sadece. Şeyi söyleyeyim yani. Tur atlama olarak söylüyorum. Tamam. Galibiyet sayısı olarak değil. Tur atlama olarak söylüyorum. Bir tur atladı diyorum. Davis. Şimdi buraya gelelim. Ben şöyle karşılaştırma yapıyorum. Embiid ve Towns'u yer değiştirsek. Embiid ve Towns'u yer değiştirsek hangi takım daha başarılı olur? Ben Fila diyeceğim. İki nedenden dolayı. Bir, Ben Simmons'ın açık sağ oyununa Towns daha uygun. Daha hızlı koşar. Daha iyi kulvar kat eder. Ve daha iyi şutör. Yani şut atıyormuş gibi yapmıyor Towns. O şutu sokuyor. Embiid gibi değil. İkincisi, Towns bir sezonda 80 maç oynar. Embiid Bey
yatar.
60 maç oynar. Yatar. Takımın sürekliliği açısından da Towns daha iyi. Yani takımlar değişsin. Fila daha iyi durumda olur. Minnesota daha kötü durumda olur. Buna yürekten inanıyorum. O yüzden ben Towns diyorum. Hücum yeteneklerinin daha iyi bir takımda olmasını da arzuluyorum artık. Ona yapabilecek bir şeyim yok.
Ben yetenek olarak kıyaslamam bile abi. Towns çok daha üzerinde Embiid'in yani. Beceri anlamında saf kabiliyet ve oyuna kattıkları anlamında ve hani menzil anlamında falan Towns başka bir seviye. Ama şöyle bir nokta var. Maalesef abi Towns'dan da bekleneni yani, tamam Minnesota gibi kötü bir takımda oynuyor ama gerçekten de tam olarak görebildiğimizi düşünmüyorum yani. Hani,
evet, bu seneye kadar evet.
Evet.
Yani,
evet, ben de bir oyuncu kıyaslaması içerisinde bir takım ben oyuncu seçecek olsam Towns'la Embiid arasında Towns'u tercih ederim. Ama Towns'la işin doğrusu çok da güven vermiyor yani fiziksel anlamda. Yani o da hani kırılgan bir mizacı ve yapıya sahip. Ama yani bilmiyorum, Embiid'den gerçekten çok sıkıldım ya. Embiid'in böyle karıştığı olaylardan, o sosyal medyadaki tavırlarından falan böyle hani oldum yani. Sessize aldım lan Embiid'i, düşün yani. Hani görmeyeyim diye.
Ben sizden biraz ayrışıyorum. Şu konuda ayrışıyorum. Bence Towns daha iyi bir basketbolcu. Daha basketbol yetenekleri daha özel, daha saf bir yetenek. Embiid'e göre. Niye? Şutu var. Bileği biraz daha iyi. Falan filan.
Fundamental
daha. Ama Embiid'in daha iyi bir sporcu. Yani sporun rekabet kısmında daha etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
Bunu ama kıyaslayamayız efendim.
Kıyaslarım şu açıdan. Bir takımıma seçecek olsam Embiid'i seçerim. Towns'u şu an Minnesota'ya koysam, pardon, Embiid'i şu an Minnesota'ya koysam, Minnesota bence bir sezon playoff yapardı. En azından Jokic'i yerdi. O sezon. Bunu düşünüyorum. Bunun sebebi de Embiid'in iyi bir clutch oyuncusu olması. Yani hani sene kadar sevmesem de o üst vücudunu, dirseğini her şekilde kullanıp sana skoru, mesela Towns skor üretiyor da Embiid de skor üretiyor. Embiid üçlüyü gösteriyor. Bazen atıyor, bazen atmıyor. Çok iyi bir şutör değil. Attığı da oluyor bu arada. Üçlü olmadığı söyleyemeyiz. Şutun. Ama Embiid içeriden iyi bir bitirici. Faul almayı çok iyi biliyor. Savunmada Towns'dan 3 kat falan daha iyi bir oyuncu. Savunmada. Towns'ın savunmasının gerçekten çok büyük defoları var. Bazen sadece istatistik kasmak için savunma yapıyor. Bence burada Minnesota'nın etkisi
savunmada
de var.
Savunmada ben de kasım. Savunmada evet.
Ama o zaman da takımıma ben Embiid'i isterim. Tabii 80 maç, 65 maç oynamasının farkları var ama Embiid geçen sene bana playoff oynadı mesela.
Tam karakter olarak Embiid gibi bir yani...
Ya abi bunu zaten başta söyledim.
Sorunu almak
bence
ister misin?
Bence sorun Embiid. Embiid böyle bir karakter. Ama Embiid saha içinde bana maç kazandırır, tamam, Towns kazandırmaz diyor.
Bu Embiid'i yönetmek çok,
çok zor.
Zor.
Evet.
Ama Philadelphia camiası bunu yürütebiliyor.
Nasıl yürütüyor? Nerede yürütüyor? Toronto verdi ağzını işte Philadelphia'nın geçen sezon. Nerede yürütüyor?
O nasıl bir
cümle? O nasıl bir hafta?
Yani vermedi mi?
Abi şöyle bir sorun var. Embiid'in yönetilmesi biraz şöyle bir süreç.
Yoksa beklediler.
Yıllarca
oğlum Philadelphia daha iyi kadro değil miydi geçen sezon Toronto'da?
Değildi.
Nasıl değildi ya?
Bence değildi.
Yok artık. Daha ne olacak oğlum? Saçmalama ya. Yok artık ya. Fanfletlerle falan abi nasıl daha iyiydi? Daha ne olacak? Oğlum
ilk 5 All-Star'da ilk 5 All-Star'ını yendi. Neyse tamam oraya geçelim. Fila Toronto şey
daha ne olacak?
Sen ki Fila daha iyiydik. Hocam ben, neler fırt geldi ya. Gözünü
Embiid, seveyim. Tamam. Embiid yönetiliyor. Çünkü Embiid'i bir sene beklediler. Proses sürecinin bir ikonu olarak orada var. Embiid. Ben Simmons'tan daha önemli bir ikon bu proses süreci içerisinde. Çok seviliyor. Sevilen bir karakter. Beklenen bir karakter. Ve hep şey domine etmesini istedikleri. Yani Shaq dominasyonu bekliyorlar Embiid'den yıllardır.
Yavaş.
Ben Embiid'in bundan sonra da o kiloda kalmaya devam ettiği sürece sadece şey için değil, keyif için dinlenmiyor. O kilo şeyi kaldırmıyor çünkü. O dizler o kiloyu kaldırmıyor. Embiid boşuna ligin ikinci yarılarında, maçın ikinci yarılarında en çok düşen oyuncu değil. Bu boşuna rastgele bir istatistik
değil. Dakikası doğru ayarlandığında çok yaşamıyor.
Olabilir. Olabilir. Towns'un böyle bir sorunu yok. Daha istikrarlı bir oyuncu. İstikrar...
Bunu söylüyorum hocam.
Tamam zaten. İstikrar çok biraz böyle
ama
çok
önemli. Ama hangisi daha iyi oyuncu? Hangisi?
Bir bence maç oynamayacağız. Bir sezon oynayacağız.
Embiid daha rekabetçi, daha hırslı bir oyuncu. Embiid'in hırsı, rekabetçiliği Towns'un yanında über kalıyor yani.
Onu bilmiyoruz.
Towns bunun yüzünden bazı maçlarda Embiid'e karşı sorun yaşıyor. Eziliyor. Bu yüzden de bak ama bu kavga bu yüzden buralara geldi.
Oğlum yani...
Embiid yüzünden geldi ama bu kavga bu yüzden
birisi
geldi bir yandan
da. Birisi ligin en kötü 4-5 takımından birisi. Diğeri ligin en iyi 5-6 takımından
tamam,
birisi yani.
Tamam tatlım da Towns gidip Lakers deplasmanı ya da o senenin en iyi takımının deplasmanında 30 sayı atarken geliyor Embiid'e karşı pısıyor.
Tamam da sayı, bu tamamıyla bireysel bir ürün değil yani ortaya çıkan. Output tamamıyla Towns'un kişisel ya, oyunuyla alakalı değil.
Ben düşünmüyorum ama aynı şeyi uygulayabiliyorsa biraz da kişisel. Aynı takımla başka bir takıma daha iyi bir performans sergileyip hatta Philadelphia'dan daha iyi takımlara. Philadelphia maçlarında gerçekten eziliyorsa bu çocuğa rekabetten
artık
dolayı.
Philadelphia ligin en sert, en fiziksel oynayan takımlarından biri. Sadece Embiid'le alakalı değil ki
İyi bu. Bir koçla süreç değişebilir bu arada.
Ya hocam değişebilir. Towns'a da değişebilir. Ama bunu istemesi lazım. Bu sene Towns için iyi bir gösterge. Geri adım atmamaya çalışıyor.
Atmadı zaten.
Savunmada da atmamaya çalışıyor. Atmadı. Takımı playoff'a taşımaya çalışıyor. Ama bunu biraz izlememiz lazım. Embiid bana bunu gösterdi.
Bir de şöyle Towns'a bir psikoloji var. Şöyle bir psikoloji var. Geldiğinizden beri kötü takımla oynamanın yarattığı psikoloji, o yıkıklık etkisi hadi. Embiid geldi. Hayır ya.
Embiid geldiğinde Philadelphia Ligi'nin en kötü takımı.
Tamam 10 galibiyet almıştı. Evet. Embiid geldiğinde bir sene yaptı. Arkasından ben
10 galibiyet alınan sezonda da Embiid'in
tamam,
maçları
var. Embiid bir kere Doğu Konferansı'nda oynuyor. Yani. İkincisi Embiid'in takımına iki par ekleme yaptığından playoff'tasın zaten.
Evet.
Tamam. Embiid playoff içerisinde olan bir takıma geldi.
Towns tek bir maç kazansa da playoff'taydı.
Bu bireysel olarak Towns'un suçu mu bu?
Ya, bu arada o maçı kazandı ya.
Yani şey...
Ama Jim Butler senesi işte.
Yani Jeff Tiggin...
Ben de kafam gitti.
Wiggins'in sene boyu ne bileyim işte ondan önce koçların hiçbir şeyi yok mu bunlarda?
O Minnesota ligin en kötü yönetilen takımlarından birisi
Embiid yani. Otururken, yatarken Philadelphia maç kazanıyordu. Towns otururken Minnesota... Towns bu sene boyu otursun Minnesota 10 galibiyet alamaz. Şaka yapmıyor.
Doğru.
Embiid'in böyle bir lüksü var. Yatıyor. Mesela yatmak şuna yarıyor sizin.
Ama bu bizim tartışmadan koparıyor.
Ama bir dakika. Nasıl Embiid maç içinde daha nasıl verimli oynayabiliyor? Embiid diyelim arka arkaya Chicago, Detroit bilmem ne deplasmanlar oynayacaksınız. Birinde yatıyor. 48 saat dinleniyor. Öbür oyuncular sıfır dinlenmeyle maça çıkıyorlar. Tabii ki 48 saat dinlenen daha iyi oynayacak. Niye Euroleague'den dönüşte vereceğim abi kusura. Euroleague'den dönüşte bizim takımlarımız ligde zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Bir deplasmana çıkıyorsunuz. 24 saat sonra başka bir deplasman. Tura çıkıyorsunuz. Tabii ki Embiid maç içi istatistiklerinde daha iyi
olacak. Benim tam anlatmaya çalıştığım şey bu değil hocam. Maç içi istatistikten bahsetmiyorum.
Tamam mental üstünlük.
Maç içi istatistiklerde daha iyi bir oyuncu zaten. Tamam her şeyi üretebiliyor maç içinde. Ama ben biraz da bu istatistik konusuna takık olduğunu düşünüyorum.
Olabilir.
Ya mesela blok vurmak için adamı birazcık önden takip ediyor, arkadan takip ediyor. Rebound çekmek için savunmada birini oluyor. Backdoor sayı yiyor. İzlediğim şeyi gördüm. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Sırtı dönük oyuncular post-up'ta yumuşak kalıyor.
Valla Embiid'in lüksü şu an Towns'da yok. O lükse kavuşsun ondan sonra.
Katılıyorum
ondan
hocam,
sonra daha iyi tartışabiliriz.
Tamam ondan sonra tartışabiliriz. Tartışmayı yani koparan bir şey bizi burada. Ondan diyorum.
O yüzden diyorum ben takımda hisseler hele Ben Simmons'lı kadroda açık sahada oynayabileceği için Ben Simmons.
Mutlaka.
Bence
Towns'ın daha iyi. Bence yapması gereken acil.
Ama savunma verimlilikleri düşebilir.
Minnesota'dan olabilir. Böyle sepeti falan toplayıp.
Şey için özür dileyim bu arada. Jokic'li sezonda Minnesota playoff yapmıştı. Ben onu yanlış söyledim biraz önce.
Evet. 2 Towns, 1 Embiid çıktı. Neyse 3-0 geçmiyoruz. Buraya.
Aynen 2-1.
Süpürmedik.
Ama yani bu sevdiğim oyuncu Towns bu arada onu söyleyeyim.
Anladım.
Yani
anladım.
Bu kavgada da haklı bulduğum, ahlaklı bulduğum, çalışkan bulduğum Towns. Ama oyuncu tarzları gereği Embiid daha winner ve clutch bir oyuncu bence.
Winner diyemeyiz abi. Daha ne winner'lığını gördük?
Embiid'in şey hareketi.
Ne winner'lığı var?
Yani, Embiid,
winner demek bana şampiyonluk kazandırma anlamında değil. Clutch bir oyuncu. Maç alma anlarında topu eline alabilen, o topu isabetli sokabilen bir oyuncu. Embiid'in kazandırdığı maçla Tanzer'ın kazandırdığı maç sayısı ortaya çıksa, döksek Embiid muhtemelen 3'e katlamıştır.
Tamam da
takım sebebi... olarak değil. Son topları kullanma açısından.
Embiid'in hareketine neden daha fazla ceza verilmeli? Özellikle Embiid. Towns da almalı da. Parmağını Towns'un gözüne soktu.
Evet.
O fotoğraf var. Videoda tam böyle belli olmuyor ama o biraz bilinçli gibi duruyor. Bir sporcunun gözünden o hamle, gözün o hamleyi yapıyorsanız sporcu bayağı birkaç maç kaçırır. Sporcuyu sakatlamaya yönelik, onun spor hayatını etkilemeye yönelik hareketler.
Ya bir de ondan sonrası daha da çirkin. Gidiyor bench'e gülüyor falan böyle.
Ayağa kalkıyor.
İğrenç ya. Gerçekten iğrenç ya.
Kötü bir durumdu. Burayı da geçtik 2'ye 1'le. Ama...
Söyledim ya.
Yani Tim Duncan yapıyor mu
bu konuda haklı
abi?
Olan
onu diyorum işte. Yapmaz. Onu diyorum yani şey bu şey kültüründen
bıktı.
Ben iğreniyorum hocam.
Evet, evet tamam.
Daha açık nasıl konuşabilirim
evet, bilmiyorum. Tamam. Diğer konumuz son.
Başka baş ağrısı konu. Curry sonrası Golden State. Draymond Green, D'Angelo Russell dün outken, maç içinde değilken Golden State, Poole, Bowman, Glenn Robinson, Third, Eric Pascal ve Willi Kolinç'ten 5'iyle sahadaydı. Portland bu takıma için yenildi.
Third diye ayrı bir oyuncu var.
Portland bu maça bu takıma yenildi.
Evet.
Ve kenardan gelen oyuncular Damian Lee, Alec Burks, Spellman ve Marcus Kreese bu takımın kenardan gelen oyuncularıydı dün. D'Angelo Russell dönecek. Draymond Green şüpheli çünkü elinde bir sakatlık var.
Dakikalarını
ayarlayacağız dedi. Curry'de 3-4 ay piyasada yok. Ve bu takım dün yenerken Eric Pascal, Steve Kerr'ün çok övdüğü Eric Pascal 34 sayı 13 ribaundla oynadı. Bowman 19 sayı 8 ribaund 4 asistle oynadı. 16 sayı 5 ribaund 3 asistle Poole oynadı. Ya da 3 ribaund 5 asistle göremiyorum onu. Bu takım maç kazandı ve bu takım neler bekliyorsunuz bu takımdan? Yani Golden State bu sene ne kovalamalı? Tanking yapmalı mı? D'Angelo Russell'ı takaslamalı mı? Yoksa yani K plan nedir?
Gerçekten şanssızlıklar arka arkaya geldi. Yani zaten hani zor bir sezon bekliyordu Golden State ama Curry'nin sakatlığı falan tam böyle tuz biber ekti. Ardından Draymond falan. O yüzden ortalık çok karışık ama bir şey söyleyeceğim. 30'a 1'lik bir seri yedikleri maç var. İçerideki Phoenix maçı. Şimdi abi hani her şey kötü gidiyor olabilir, tamam mı? Yani takım, düzen, her şey raydan çıkmış olabilir ama abi 30'a 1 seri, yani NBA takımının başka bir NBA takımından 30'a 1 seri gibi falan yeme bir lüksü olamaz ya, yani olmamalı yani.
Hani Phoenix konuşalım bu arada bir dahaki.
Phoenix programı konuşuruz.
İyi
Phoenix
oynuyorlar.
Yani şu an ligin
Philadelphia'nın da namarüklüğünü bitirdiler.
Evet. Ligin en şu an flash takımlarından ve böyle hani saygı duyması gereken ekiplerinden birisi ama biraz şey olmuş abi. Golden State'de shut down, yani böyle hani kafalar böyle şalterler inmiş durumda. Çıkış ne olur? Bence şu durumda D'Angelo'yu kullanmak zorundalar. Vermek durumundalar yani hani takas yoluyla. Ve hani yatacaklar bu sezon. Tanking. Hani şey haklar olarak
bir şey yok
yani. Ben Efe Can'a da ve yani sana da hatta bir soru sormak istiyorum. D'Angelo Russell Curry'siz çıktı ilk maçta, ilk 10 pozisyonu falan pick and roll oynadı kafada. Yani dedi ki tamam, yani Steve Kerr de izin vermiş. Buyur oyna.
Evet, istediğini yapabilirsin.
Sonra ama sakatlandı işte. Şimdi alternatifler şunlar. D'Angelo Russell'a topu verip sezon boyu pick and roll'lerini izleyeceğiz. Draymond Green de geri dönecek. Birinci alternatif bu. Bir kere tanking kesin, hani bu şey artık, yani bu bir alternatif dışına çıktı. İsteseler de maç kazanamazlar zaten. Zorla tanking yapmak durumdalar. Birinci alternatif bu. İkinci alternatif takas. Çok önce konuşmuştuk mesela Drummond'la falan takası konuşuluyor da şu an bence Drummond verilmez D'Angelo Russell'a.
Tabii canım.
D'Angelo Russell ve Draymond Green belki ikisinden birden çıkıp, çünkü şunu hatırlatalım. Curry ve Clay'in kontratları artı Draymond Green ve D'Angelo'nun kontratı gelince bu 4 oyuncu cap'i zaten dolduruyor. 100 milyon doları geçiyor bu 4'ünün maaşı gelecek sene için. Acaba şunu düşünür mü Golden State yönetimi? Curry'nin etrafına gelecek sene daha böyle işte genç bir takım kurabilmek için Clay de kalacak. Clay çünkü ikon oyunculardan biri. Draymond Green'den de çıkmak. Sadece D'Angelo'dan değil. İkisini birden paket halinde yollamak.
Ve sizce, Splash Brothers'ı korumak.
Splash Brothers etrafında bir takım yapmak yeniden. Sizce bu mümkün mü? Çünkü ben bunun ciddi bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Olabilir sadece DeAngelo değil, Draymond Green de gidebilir gibi geliyor bana.
Olması gerektiğini düşünüyorum ama Draymond Green duygusallığından vazgeçemez bence Golden State. Ne bileyim, öyle bir şey hissediyorum. Golden State'de Draymond Green bağıyla çözülecek gibi durmuyor.
Draymond Green playoff'ta iyi oyuncu da sana normal sezonda verecekleri belli abi.
Yani onlar da seneye Draymond Green'i saklamak istiyorlar.
Abi yani. X faktörü oyuncu Draymond Green. Yani oyunu değiştiren isimlerden ama sen hani Draymond Green üzerinden maç kazanamazsın yani.
Çok daha iyi bir PJ Tucker ya.
Yani. Aynen öyle. Ve şey durumu var yani bütün düzen değişmiş durumda abi. Yani Golden State Lig'in yani hatırlayalım 2017'de falan tüm zamanların en iyi hücum takımı dediğimiz takım yani reytingler olarak falan. Abi o gitti. Bambaşka bir şey oynuyorlar şu an yani. Tüm zamanların en iyi pas yapan, kat yapan, oyunu bütün sahaya yayan takımı şu an DeAngelo'nun...
Onun helvasını yedik ya.
Yedik şu an şey zorunluluktan böyle DeAngelo'ya... Hani tepe piken rolü oynasın bunu bir şey üretsin diye bakıyor yani.
Steve Kerr de katlanabilir.
Tabii katlanamaz ha. Versinler yani. Verecekler yani. Bence. Ve gitmez yani.
Ben bu iki oyuncunun birden takas olacağını düşünüyorum.
Şubat'ta. Güzel bir iddia ama ikisini mesela başka bir takımda izlemek isterim.
Kimi?
Belki
aynı anda gidebilir.
Şey olur yani. Şey üçlü dörtlü takas olup biri birine biri birine falan da gidebilir. Onu bilmiyorum.
Ama Şubat ayının açık pazarında ikisinin de yer alacağı ihtimali
var. Buradan. Bu arada Draymond Green, affedersin lafım, Draymond Green forma emekli edilebilir zaten şu an.
Evet. Ya,
hizmetlerinin karşılığını görecektir ama gelecek planlarında Draymond sadece DeAngelo değil, Draymond Green de bence düşünülmeli. Yani şey var, cap esneklikleri sıfır şu an. Hiç oyuncu alamıyorlar.
Evet.
Yani veteran minimumları da şey yapamıyorlar. Sorunları var. Bunun açılması lazım. Yoksa Curry'yi 35 yaşına kadar Curry'nin çok dar bir rotasyonda oynadığı bir takım izleyeceğiz. Böyle bir sorun var. Bir de mesela Curry'nin şey sakatlığı yani o kendi kırılganlığı ile ilgili bir sakatlık değil. Bilek veya şey sakatlığı değil Curry'nin. Yani her zaman yaşanan evet, sorunlardan biri de eli kırıldı. Bu bir şanssızlıktır.
Ayı Baines düştü ya üstüne.
Ama evet, yani Curry'nin mirasını da biraz etkileyecek bu. Bu sezonu hiç oynamaması. Yani ya da çok az oynaması. Mart'ta falan dönmesi. Ya ne bileyim. En erken Şubat'ta dönecek. Bunu biliyoruz.
Ya doğrudan seneye plan yapmalı.
Tabii.
Evet.
Veya iki seneye bilmiyorum. Yani ama Curry çok yaşlanacak o zaman da. Seneye bir an önce adım atmaları lazım.
İşte o yüzden belki takasla gönderip
devam etmek
bir şey söyleyeceğim. Olacak. Zaten yani DeAngelo'yu alma sebepleri biraz da hani takasta belki kullanabiliriz.
Mümkün.
Diye yani. Mümkün. O yüzden şimdi o kart gelmişken
yalnız
kullanmak
bu,
lazım.
Bu draftta da öyle müthiş oyuncular yok. Onu da söyleyeyim. Bu senenin draftta öyle süper yıldızlar gelmiyor. Bakalım. En azından şimdilik görünen bu.
Bakalım.
Evet.
Ama draft hakkı İyi işleyebilir.
İşte draft hakkı almak mesela evet, işte Draymond'u falan gönderip.
Ya işte ona yatırım yapabilirler ama ilk plan bu sene DeAngelo'dan çıkıp senenin planını yapmak için eline bir koz geçirmek olacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Takas'ın ilk aklıma gelen DeAngelo'su bu sene. Ağzınıza sağlık. Güzel program oldu. Koçuncum ya. Teşekkür ederim tatlım.
Ben de sana teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Emin demeseydin daha çok teşekkür edeceğiz.
Aynen. Hoşça kalın. Dip Çizgi ekibinden hepinize selamlar.
Görüşmek üzere.
İyi haftalar herkese.